Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bugün inşallah fitnelerden bahsedeceğiz. Buhari, İmam Buhari Hazretlerinin sahihinde, sahih isimli kitabındaki, hadis kitabındaki fitneler bölümünden inşallah bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte vuku bulacak, meydana gelecek fitnelerden bahsetmiş. Ümmetini ondan sakındırmış. Fitne esnasında neler yapmak gerektiğini, fitneye sebep vermemekle ilgili ikazları olmuş. Bunlar inşallah önce Buhari'den sonra da Müslim'den okuyacağız, nakledeceğiz ki günümüzde en çok belki bugünlerde bunlara ihtiyaç var. Fitnelerin, karışıklıkların zuhur ettiği, her tarafa kolaçan ettiği, her tarafı sardığı bir devirde herhalde Efendimizin bu konudaki ikazlarına, işaretlerine çok ihtiyacımız var diye inşallah bu konuyu öne almış olduk. İmam Buhari Hazretleri ilk bölüm başlığı olarak Allah Teala'nın bir ayet-i kerimesini koyuyor. Estağzu billahi ve tegu fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassa. Öyle bir fitneden sakının ki fitneden sakının. Öyle fitneler gelir ki eğer sakınmazsanız, fitnelere göz yumarsanız, yol açarsanız, fırsat verirseniz, o gelen fitne sadece o fitneyi çıkaranlara isabet etmez. Belirli bir kısım insanlara isabet etmez. Zalimlere isabet etmez. O geldiğinde artık bütün insanlara isabet eder. Suçlu suçsuz, haberi olan olmayan bütün insanlar neredeyse o fitnelerden nasibini alır. Bu ayet-i kerime ile ilgili, bu ayet-i kerime muhtevasında hadis-i şerifler bu bölümde olacak. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fitnelerden sakındırması. Ve mâ kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuhadziru minel fiten. Peygamber Efendimiz fitnelerden nasıl sakındırmıştı bizi, nasıl uzak durmamızı istemişti. Onlarla ilgili bir bölüm açmış İmam Buhari Hazretleri. Fitne, fiten, fitnenin çoğulu oluyor. Fitne, fiten, fitneler manasına geliyor. Fitne ise imtihan, mihnet, azap, şiddet, her türlü çirkin, hoşa gitmeyen olay manasına geliyor. Küfür, günah, fısk, fucur, rüsvaylık, rezil rüsvay olmak, insanlar arasında ihtilal, şekavet, kavga, musibet ve bütün günahlara da fitne denilmiş. Eğer bu fitneler Allah tarafından gelmişse insanlara, insanların bir müdahalesi olmadan, bir kusuru olmadan, bu bir hikmet üzere olmuş olur, bir imtihan olur. Burada kulların sorumluluğu olmaz, belki sabrederlerse mükafatları olur, güzel davranırlarsa. Ama Allah'ın emri olmaksızın insanların iradesiyle, Cenab-ı Hakk'ın rızası dışında gelmişse bu kötülenmiştir. Bu tür fitne, kötülenen fitneler, bu tür fitneler oluyor. Allah Teala insanları fitne çıkarmakla kötülemiş, fitne çıkaranları yermiştir. Mesela fitne katilden daha şiddetlidir buyuruyor bir ayet-i kerimede. Diğer bir ayet-i kerimede fitne katilden daha büyüktür. Bakara suresi 191-217. ayet-i kerimeler. Sonra Buruç suresi 10. ayet-i kerimede hakikaten erkek müminlerle kadın müminleri belaya uğratanlar, fitnelere uğratanlar, sonra da tevbe etmeyenler, onlar için cehennem azabı vardır, onlar için bir de yangın azabı, şiddetli bir azap daha vardır. Cehennem içerisinde cehennemler var, derece derece. Cenab-ı Hak bu şekilde tehdit ediyor, ikaz ediyor kullarını. Fitne geldiğinde sadece zalimlere isabet etmez, ihmalkar davranan diğer insanlara da isabet eder buyurulmuş da ayet-i kerimede. Hakikaten bazı günahlar vardır ki zararı umumi olur. Sebep olacağı fitne ve ihtilal, getireceği mihnet, meşakkat ve musibet sadece o günahı işleyen, işi yerinden oynatan, karışıklık çıkaran ve bu suretle kendine ve başkalarına zulmetmiş olan zalimlere has kalmaz. Yani o günahın cezası sadece bu zalimlere has olmaz. Kurunun yanında yaşı da yakar. Mesela münkeri ilan, münker yani kötü olan şeylerin açıkça yapılması. Bugün olduğu gibi. Ne kadar yanlış şey varsa normalleştirilerek sanki normalmiş gibi insanlara sunuluyor. Normal görmeyen insanlar ayıplanıyor. Münkerin, çirkin şeylerin açığa çıkarılması. Marufu emretmek ve münkeri nehide gevşeklik. Bu marufu emretmek, güzel olan şeyleri yaymak, çirkin şeyleri de engellemeye çalışma gayreti. En hayırlı ümmet olmamızın bir sebebi de bu bizim. Yani emri bil maruf, nehyan el münker yapmamız. Bunu yaptığımız zaman hayırlı ümmet oluyoruz. Bunu bu konuda gevşeklik yapmak, akide bozmak, inançtaki bozukluk. Bugün piyasadaki bazı insanların hoca ismiyle çıkıp da insanların akidesiyle oynaması gibi, inançlarıyla, düşünceleriyle oynaması gibi. Kelime ayrılığı, yani Müslümanların tek bir söz üzerine olması gerekiyor. Tek bir şekilde, aynı şekilde hareket etmesi gerekiyor. Birlik içerisinde bunu bozanlara işte kelimeyi bölmek, kelimeyi ayırmak deniyor. Yanlış, aksi istikamete gidenler, çatlak ses çıkaranlar, Müslümanlığın birliğini bozanlar, siyasi alanda olsun, ilmi alanda, itikadi alanda, ameli alanda ehli sünnetten ayrılan, ayrı bir yola doğru çeken insanlar, cihatta gevşeklik, bütün bu sayılanlar işte bu kabilden cezası umumi gelen günahlardan oluyor. Bir şahsın hatası orduyu batırabilir. Hadis-i şerifte geldiği üzere bir geminin dibini delmeye uğraşan bir şahsın fiili öyle bir batma musibetini meydana getirir ki bu fitne o geminin içinde bulunanlardan yalnız onu delene veya ona yardım edenlere veya onu görüp de sükut edenlere değil, hiç haberi olmayanlara varıncaya kadar hepsine isabet edecek şamil bir musibet olur. Bir insan geminin dibini deliyor, diğerleri de bunu görmezden geliyor veya gördüğü halde seslenmiyor. O gemi delindiğinde, o gemi battığında, o zaman o içerideki o gemiyi delen de batar. Belki o haber olduğu için kaçar, kendisini bile kurtarabilir ama ona sessiz kalan, ondan hatta haberi bile olmayan, gafil davranan insanlar da o gemiyle birlikte batar giderler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu misali emri bil maruf, nehyan münker, güzel olan şeyleri insanlara tavsiye etmek, anlatmak, yanlış olan şeylerin de yanlışlığını bildirip insanlara ondan sakındırmak, ikaz etmek, uyarmak, bir yanlış görünce onu ikaz etmek, onu düzeltmeye çalışmak, bir günah görünce onu hemen insanlara söylemek, onu düzeltmeye çalışmak, ikaz etmek. Bu vazifeyi ihmal etmenin zararını anlatmak için bu misali Efendimiz vermiş, gemiyi delme misalini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: ben kıyamet gününde havzumun başında, Kevser havzunun başına giderim herkes önce. Benim yanıma gelecek olanları beklerim. Efendimiz önceden gidip orada havzunun başında daha sonra gelecek olan ümmetini bekliyor. Derken benim yakınımdan bir takım insanlar yakalanıp götürülür. Yani Efendimizin havzuna gelmişken Müslümanlarla birlikte bir kısmı onların içerisine alınıp götürülüyor, uzaklaştırılıyor. Ben onlar benim ümmetimdir derim. Meleklerim ya onlar benim ümmetim, onları uzaklaştırmayın, götürmeyin derim. Allah Teala sen onların senden sonra dinlerinde arkalarına dönüp gittiklerini bilmezsin buyurur. Yani onlar senden sonra dinlerini terk ettiler, geri döndüler. Yine cahiliye adeti üzerine, günahlar üzerine yaşamaya geri döndüler. İslam'a uymadılar. Onun için onlar senin ümmetinden olma şansını kaybettiler. Ümmeti gayri icabe oldular. Ümmeti icabe olamadılar. Sana icabet eden, senin sünnetini yaşayan bir ümmet olamadılar. Geri dönüp gittiler. Demek ki bugün sünnetten yüz çeviren, İslam'dan yüz çeviren, İslam'ı yaşamayıp da keyfine göre, hevasına göre, nefsine göre bir hayat yaşamak isteyen insanlar bu gruba giriyor. Peygamber Efendimizin ismini biliyor, onun ümmeti olduğunu biliyor. Kıyamet gününde, o sıkıntılı günde onun havzunun başına gitmek için gayret ediyor. Ama oradan uzaklaştırılıyor. Deniyor ki sen peygamberimizden sonra geri döndün, dini yaşamadın. Onun için buraya layık değilsin şeklinde oradan uzaklaştırılıyor. Efendimiz bu ikazda bulunuyor. Benden sonra dininizi terk etmeyin. Dininize sıkı sarılın. Eski cahiliye adetlerine dönmeyin. Dinsizlik hayatına dönmeyin. Bu şekilde bu hadisi rivayet eden ravilerden birisi olan Abdullah bin Ebi Müleyke şöyle dua edermiş bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra. Allah'ım bizler topuklarımız üzerinde arkamıza dönmekten yahut dinimizde fitnelere uğratılmaktan sana sığınırız. Allah'ım dinimizden geri dönmekten sana sığınırız. Fitnelere uğramaktan, fitnelere uğratılmaktan, işimizin, dinimizin karıştırılmasından, bulandırılmasından da sana sığınırız şeklinde dua edermiş. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ben sizin havuz başına ilk varan öncünüzüm. Öncü farat diye geçiyor Arapçası. Öncü farat şu manalara geliyor. Su başına kafileden önce gidip havuzları, kovaları ve su alma işlerine benzer tedbirleri alıp hazırlık yapacak kimse. Bir çoban düşünün, birkaç kişi büyük bir sürüye çobanlık yapıyor. O sürüyü, o hayvanları su için su başına götürecekler. Birisi önceden gönderiyorlar. Git sen önce kuyudan su çek, ahırları doldur, hazırlık yap, oraları hazırla. Biz gelince orada hayvanları bekletmeyelim, uğraşmayalım diye. O gidiyor önceden oralarda hazırlık yapıyor. Sonradan gelen insanların sürünün rahat etmesi için bu kelimeyi kullanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sizin havuz başına ilk giden faratınızım, öncünüzüm. Efendimiz ümmetinden en önde vefat edenlerden birisi hakikaten. Efendimizden önce vefat eden bazı ümmeti var ama ashabından çoğunluğu, ekseriyeti Efendimizden sonra vefat ettiği için Peygamber Efendimiz önceden gidip havuz başında ben orada hazırlık yapacağım, sizi orada bekleyeceğim, sizin için sizin gelmenizi orada bekleyeceğim buyuruyor. Yemin olsun orada sizden bir takım adamlar bana kaldırılıp gösterilecek. Oraya gelememiş, aşağılara düşmüş, Efendimiz'e gösterilecekler işte bunlar da var diye. Hatta ben onlara vermek üzere elimi uzatırım, elimi tutup onları çekmek isterim, almak isterim. Bu esnada onlar çekilip benden uzaklaştırılırlar. Havuza varamazlar. Mahşer yeri, bu havuz, mahşer yerindeki havuz, bir de cennetteki Kevser Nehri var. Bu ikisi ayrı. Bu insanlar kabirlerden kalktıklarında çok susuz olacaklar. Su, aşırı bir su istekleri olacak. Koşarak mahşer meydanına gidecekler. Orada da sıkıntılar, bekleyişler, hararet, sıcaklık. Orada bir su ihtiyacı olacak insanlar için. Çok büyük bir yangın gibi sanki adeta. İşte o arada herkes bir havuza koşacak. Her peygamberin bir havuzu olacak. Bizim peygamberimizin havuzu da en büyüğü olacak. Ve ümmeti onun etrafına koşacak. O havuzdan su içebilen artık bir daha o kıyamet mahşer meydanında o hesap kitap esnasında susuzluk çekmez, sıkıntı çekmez. Ama oradan su içemeyen ebediyen de susuzluğa kanmaz. Dehşetli bir susuzluk ızdırabı içerisinde kıvranır diye rivayetlerde bize bildiriliyor bunlar. İşte bu havuzdan su içmek bu kadar önemli bir şey. Efendimiz onu bahsediyor. Ben orada gidip bekleyeceğim ama benim ümmetime layık olmayan, dinimi getirdim, dini, sünneti yaşamayan insanlar oradan uzaklaştırılacaklar. Ben de ya onlar benim ümmetimi uzaklaştırmayın diyeceğim. Bunun üzerine de Cenab-ı Hak senden sonra onların neler yaptığını, ne fitneler çıkardığını, ne ciddiyetsiz işler yaptığını, dinden uzaklaştıklarını bilmezsin denilecek. Yani bu şekilde fitne çıkaran, insanlar arasında karışıklıklara sebep olan, lüzumsuz işler açan insanların başına, bu tür insanların, bid'atler çıkaran insanların böyle büyük bir cezayla cezalandırılacağı bildiriliyor. Havuzdan mahrum edilecekler. Orada bir susuzlukla kıvranacaklar, yanacaklar. Kim bilir kaç yıllarca, kaç asırlarca. Ben elimi uzatırım, bu sırada onlar çekilip benden uzaklaştırılır diyor. Ben ey Rabbim onlar benim sahabilerimdirler. Onlar benim arkadaşlarımdır, ümmetimdir derim. Yüce Allah sen onların senden sonra dinde neler icat ettiklerini bilmezsin buyurur. Demek ki dinde fitneler icat etmek, bid'atler çıkarmak, toplumda karışıklıklara meydan vermek, karışıklıklara destek vermek, kıyamet günü cennette, kıyamet din ve mahşer meydanındaki Kevser havuzdan, peygamberimizin havuzundan içmeye mani oluyor ve insanların orada büyük bir susuzluk azabına maruz kalmalarına yol açıyor. Cenab-ı Hak inşallah hepimizi bu fitnelerden korusun, uzak tutsun. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben sizin havuz başında öncünüzüm. Önceden gidip havuz başında sizi bekleyeceğim. Ona gelen içer. Havuzun başına gelebilen içer. Eğer melekler engellerse, tutar götürürse onlar gelemezler. Ondan içen ebediyen bir daha susamaz. Havuzdan bir defa içen bir daha ebediyen susamaz, susuzluk çekmez. İçemeyen de ebediyen suya kanamaz. Ve muhakkak benim yanıma bir takım kavimler geleceklerdir ki ben onları tanırım. Onlar da beni tanırlar. Belki de abdest azalarından tanıyor. Efendimiz ümmeti olduğunu, ümmetinin alametlerini, secde izlerinden. Öyle insanlar var ki abdest alıyor, namaz kılıyor belki ama fitnelerden uzak kalamıyor. Fitnelere karışıyor. Fitne çıkarabiliyor. Bid'atlere karışabiliyor. İşte Efendimiz de ben onları tanırım. Onlar da beni tanırlar. Sonra benimle onlar arasında bir perde çekilir. Artık bir engel gelir. Birbirimizi göremeyiz. Benden uzaklaştırırlar. Havuza gelemezler. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar uzaklaştırılınca ben derim ki onlar bendendir. Benim ümmetimdendir derim. Bana sen onların senin ardından ne tebdiller yaptıklarını, ne değişiklikler yaptıklarını bilmezsin. Senin zamanındaki gibi kalmadılar, değiştirdiler. Dinlerini yaşamayı terk ettiler. Dinde bazı değişiklikler yaptılar. Fitneler çıkardılar, bid'atler çıkardılar. Karışıklıklar çıkardılar. Onun için onlar sana yaklaşamayacaklar. Onlar cehenneme gidecekler Allah korusun. Yani hallerini değiştiriyorlar, durumlarını değiştiriyorlar. Hayatlarını, dinlerini değiştiriyorlar. Peygamber Efendimizin getirdiği üzere bir din yaşamıyorlar. Bunun üzerine Efendimiz bunu duyunca madem benim dinimi değiştirdi bunlar, sünnetimi değiştirdi, benim öğrettiğim dini yaşamadılar, o zaman uzak olsunlar, uzak olsunlar. Benden dini değiştirenler benden uzak olsun buyuracak. Suhkan, suhkan limen beddele ba'di. Benden sonra değiştiren insanlar benden uzak olsun, onlara lanet olsun. Onlar Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar şeklinde bir beddua da geliyor burada, vaki oluyor. Bu şekilde Efendimiz de onların uzaklaşmalarını istiyor. Bu suhkan kelimesinde helak olmak manası da var. Uzaklaşmak manası var. Nitekim ayet-i kerimede geçiyor bu kelime. Haberiniz olsun ki Semud kavmi ilahi rahmetten nasıl uzaklaştıysa Medyen kavmi de öylece uzaklaştı. Hud suresi 96. ayet-i kerimede de geçiyor. Böylece bir beddua cümlesi, kahrolsunlar manasına gelen bir şiddetli bir beddua ve zecir. Yani ya bu tür işlerden insanları uzaklaştırmak için söylenen, engellemek için söylenen bir söz oluyor. Yani sakın fitnelere, dini değiştirmeye, dinde gevşekliğe düşmeyin. Böyle olursa eğer ilahi rahmetten uzaklaşır, kahrolursunuz manasında insanları bundan engellemek için söylenen bir söz. İkinci bölümde, ikinci bapta İmam Buhari Hazretleri şu başlığı atıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine, ashabına seteravna ba'di umuran tünkirûnehe. Benden sonra hoşlanmayacağınız, yanlış olduğunu bileceğiniz, nefret edeceğiniz bazı işler göreceksiniz. Bazı işlerle karşılaşacaksınız diye haber veriyor. O hadis-i şerif gelecek daha sonra, daha uzun bir şekilde tafsilatıyla. Bu konular etrafındaki hadislerin bölümü olduğu burada anlaşılıyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İspiru hatta telgavni alel havd. Havuz başında benimle karşılaşıncaya kadar, benimle buluşuncaya kadar sabredin. Başınıza gelen musibetlere, sıkıntılara sabredin, fitnelere karışmayın şeklinde Efendimizin tavsiyesi. Bu konular etrafındaki hadisler bu bab altında işlenecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizler benden sonra istikbalde, dünya işleri ve paylarında başkalarına sizin tercih edildiğini ve din işlerinde de hoşlanmayacağınız bir takım bid'atlı işler göreceksiniz. Herkes menfaat peşine düşecek. Herkes kendini tercih edecek. Bu sahabeymiş, büyük insanmış, değerli bir insanmış, Müslümanmış diye kimse bakmayacak. Herkes bencillikle kendisine yontmaya, kendi kazancını düşünmeye, kendi menfaatini düşünmeye koşacak. Onun için de gerek bazı idari işler olsun, gerek mali şeyler olsun, hususlar olsun, dünyevi işlerde ashab-ı kiramı dikkate almadan onları bir kenara adeta iterek kendileri öne geçecek insanlar gelecekler. Ve bazı işler çıkaracak bu insanlar. Siz onları münker görürsünüz, çirkin görürsünüz, hoşlanmazsınız. Dine uygun olmadığını, sünnete uygun olmadığını göreceksiniz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulullah, bu vaziyet karşısında bizlere nasıl hareket etmemizi emredersiniz diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, emirlere istedikleri haklarını eda ediniz. Başınızdaki idarecilere, Müslüman idarecilere, çok böyle liyakatlı bir idareci olmasa bile, bazı haksızlıklar yapıyor bile olsa, eğer Müslümansa, zaten Müslüman olmayan bir insanın Müslümanlar başına idareci olması doğru değildir. Bunu, o İslam'da bu uygun değildir. O idarecilerin haklarını ödeyin. Siz onlara ne yapmanız gerekiyorsa, itaat etmeniz gerekiyorsa itaat edin. Onların emirlerine uyun. Yani günah olmayan, Allah'ın emrine muhalif olmayan emirlerine uyun. Kendi hakkınızı da Allah'tan isteyin. Eğer kendi haklarınızı da onlar size vermiyorlarsa, o kendi haklarınız için de artık çok fazla ısrar etmeyin. Onları da Allah'tan isteyin, Allah'a havale edin. Çünkü karışıklık devresi, fitne devresi, adalet istenecek belki, hak istenecek, bunun zor olduğu bir devre. Öyle olursa kendi haklarınızı artık Allah'a havale edin. Ama biz hakkımızı alamıyoruz, o zaman biz de vazifelerimizi yapmayız demeyin. Siz vazifenizi yapın, hakkınızı da Allah'tan isteyin. Çünkü bu dünya kısadır, çabuk geçer. Ahiret yarındır, yarın ahiret gelecek. Şu anda biz ebedi bir hayat için hazırlık yapıyoruz. Hazırlık devresi, yani kısa bir hayatta hazırlık devresi. Halbuki asıl hayat, ebedi hayat, sonsuz hayat, sonu olmayan, yüzyıllarla, bin yıllarla, asırlarla ölçülemeyen sonsuz bir hayat gelecek. Asıl hayat orası. Burası hazırlık devresi. Burada bazı sıkıntılar olursa onlara katlanın, sabredin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim emirinden meydana gelen bir hareketi fena görürse, yani devlet başkanından, validen, idareciden gördüğü bir hareketi çirkin görürse, yanlış bir iş gördü, yani haksızlık olduğunu gördü, sabretsin, isyankar vaziyet almasın. Çünkü önemli bir konudur insanların bir idareciye sahip olması, bir idare altında değerli toplu olması, bir devlet halinde olması çok önemlidir. Böyle bir idare, bir yönetim olmadığında büyük fitneler çıkar, karmaşa olur. Kimsenin canı malı emniyette olmaz. Bu sebeple devlet idaresinin bozulması, zaafa uğratılması hiçbir zaman istenmemiştir. Bazı idarecilerin hataları olsa bile onlara göz yumarak, sabrederek devlet idaresinin sağlam, kuvvetli olması, Müslüman idarecinin devamlı desteğinde bulunmak, ona destek vermek her zaman teşvik edilmiş. Burada da Efendimiz, her kim emirinden meydana gelen bir hareketi yanlış görür, fena görürse sabretsin, isyankar vaziyet almasın. Çünkü her kim sultandan, yani ona itaatten bir karış dışarı çıkarsa, o cahiliyet ölümüyle ölür. Yani idarecisine, sultanına, devlet başkanına isyan eden, ona itaatten ayrılan bir karış da olsa, ayrılan kimse ölürse ya, cahiliyet ölümüyle ölür. Son derece kötü bir iş yapmış olarak, son derece günahkar vaziyette ölür buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde sahabilerini fitne ve ihtilalden sakındırmış ve kendisinden sonra devlet adamlarında dini umdelere aykırı hal ve hareketler gördüklerinde nasıl hareket edeceklerini tavsiye etmiştir bu hadis-i şerifte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem âmme velayetini, bütün insanların idaresini taşıyan bir kısım amirlerin dinen meşru olmayan hareketlerde bulunacaklarını peygamberlik nuru ile görüp biliyordu. Efendimiz gelecekten haber veriyor bu hadislerde yani. Böyle şeyler olacak. Bazı idareciler haksızlıklar yapacak. Bunu biliyor Efendimiz. Bu vaziyet karşısında sabır ve sükun ile hareket etmelerini ve bozgunculuktan sakınmalarını tavsiye ediyor Efendimiz. Ve her kim sabırsızlanarak âmme velayetine haiz olan sultandan, bütün insanların idaresini üstlenmiş olan, ülkenin idaresi üstlenmiş olan idareciden, yani milli otoriteyi temsil eden devlet reisinden ve İslam ümmetinden bir karış ayrılırsa cahiliyet ölümü ile ölür buyurmuştur. Ki bu başsız ve içtimai nizamdan mahrum cahil milletlerin asi bir ferdi olarak ölür demektir. Eskiden, yani cahiliye döneminde kabileler var, bir idare yok. İnsanlar birbirlerine saldırabiliyor, öldürebiliyor, kan davaları oluyor. Bu şekilde bir karmaşa var. Böyle bir cahiliye nizamı, başsız bir içtimai nizamdan mahrum cahiliye sistemi Ve bu şekilde bu asi bir insanlar devamlı asi bir insan olarak ölür demektir. Yoksa kafir olarak ölür demek değildir. Yani insanın imanı olabilir ama çok büyük bir günahla ölmüş olur. Ancak bu mutlak itaatin bir sınırı vardır ki o da Allah'a karşı küfür ve masiyete sebep olmamaktır. Yani idareciye itaat edin buyurur Efendimiz ama bir şartı var, istisnası var. Allah'a karşı küfür olursa eğer bu itaat, Allah'a karşı küfrü emrediyorsa bu idareci, masiyeti Allah'ın haram kıldığı bir günahı emrediyorsa orada itaat olmaz. Bunu değilse mübah olan hususlarda, işte bizim kendi hakkımızın yenildiği bazı hususlar olabilir. Bunlara sabrederek bu konulara itaat etmemiz isteniyor. Fitnelerin çıkmaması, karışıklıkların çıkmaması için muhterem dinleyenler, kısa bir aradan sonra inşallah tekrar devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza devam ediyoruz. Bugün fitnelerle ilgili hadis-i şeriflerden bahsediyorduk. Efendimiz'in gelecekten haber verdiği, gelecekte meydana gelecek fitnelere karşı nasıl bir tavır takınmak gerektiğini bizlere haber veren hadis-i şeriflerini İmam Buhari'nin sahihinden, fiten bölümünden okuyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim emirinden hoşlanmayacağı bir şeyin meydana geldiğini görürse, idarecisinden, her kim idareciden, validen ve devlet başkanından hoşlanmayacağı bir şeyin meydana geldiğini görürse, onun fenalığına sabretsin. Hemen isyan etmesin. Yani Allah'a isyanı, küfrü gerektiren bir hareket olmadığı müddetçe, böyle ufak tefek haksızlıklar, yanlış işler görürse hemen isyana kalkmasın, sabretsin. Çünkü her kim İslam camiasından bir karış ayrılır da ölürse muhakkak o cahiliyet ölümüyle ölür. Çünkü Müslümanların idarecisine isyan etmek, ondan uzaklaşmak, ondan ayrılmak, ona muhalif olmak, Müslüman cemaatine de ihanet etmek, onlardan da ayrılmak manasına gelir. Böyle yapan bir insan da ölürse o hal üzere cahiliyet ölümüyle ölür buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cünade bin Ebi Ümeyye rahmetullahi aleyh anlatıyor. Bizler hasta halindeyken Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın yanına gittik. Ubade bin Samit radıyallahu anh sahabe-i kiramdan ve tabi'in, peygamber efendimizi göremeyen, sahabeyi gören insanlar, sahabeleri bir ganimet biliyorlar. Onları sık sık ziyaret ederek onlardan bilgi alıyorlar. Bu şekilde Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın yanına gittik diyor. Hastaydı, ziyaret ettik. Ve ona Allah Teala seni iyileştirsin, Allah sana şifalar ihsan eylesin, halini düzelsin. Sen bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin ve Allah'ın onunla seni faydalandıracağı bir hadis naklet dedik. Yani her fırsatı değerlendiriyorlar. Hasta bile olsa, hasta da olsa bize bir hadis nakledebilirsin. Bize bir hadis naklet ki o hadisle Allah seni faydalandırmıştır ömrün boyunca Peygamberimizden işittiğin bu ilimle. Ve şimdi bize naklettiğin zaman da yine faydalanırsın, sevap kazanırsın. Bu ilmi naklettiğin için, bu hadis-i şerifi naklettiğin için yine sevap kazanırsın. Devamlı kar halinde olursun, devamlı kazanç halinde olursun diye onu da hatırlatıyorlar. Allah'ın sana seni faydalandıracağı bir hadis bize naklet. Efendimiz'den duyduğum bir hadis diyorlar. O da şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz Ensar cemaatini Akabe gecesi beyat için çağırdı. Hicretten önceki Akabe beyatlarında. Demek ki Ubade bin Samit radıyallahu anh o Akabe beyatlarında bulunan ashab-ı kiramdanmış. Efendimiz bizi çağırdı. Biz de kendisine beyat ettik. Elini tutup söz verdik. Biz sana tabiiz, senin emirlerine itaat edeceğiz de beyat ettik. Ubade bin Samit şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ensar üzerine bir borç olarak bizden aldığı ahit ve misakta şöyle deyip beyat ettik. Yani bu beyatta sözde neler vardı? Ne üzerine beyat ettik? Onları anlatıyor. Allah ve Resulünün emirlerini dinleyip onlara hem neşeli hem kederli zamanımızda, hem iyi günümüzde hem sıkıntılı günümüzde, her halükarda Allah ve Resulünün emirlerine itaat edeceğiz. Yani neşeliyken, halimiz vaktimiz yerindeyken itaat ederiz de sıkılınca, başımız derde girince böyle bir şeyi dikkate almayız. Böyle bir durum yok. Biz diyorlar Allah ve Resulüne her halükarda, neşeliyken de üzüntülüyken de itaat edeceğiz. Hoş gördüğümüz hallerde, kerih gördüğümüz hallerde de itaat edeceğiz. Alessem'i ve ta'ati fî men şatine ve mekrahine. neşeli, hoş gördüğümüz zamanlarda, kerih gördüğümüz, çirkin, hoşlanmadığımız vakitlerde de belki hoş olmayan, pek hoşumuza gitmeyen, zararımıza olan, bugün de oluyor. Ben diyor işte ferdi olarak zarar ediyorum diyor insan. Bu hükümetin aldığı kararlardan zarar ediyorum ama genel olarak toplum olarak toplumun faydasına, o zaman diyor olsun bu kendi ferdi zararımı, ona göz yumarım, onu dikkate almam diyebilecek insan. Hem zor hem kolay halimizde itaat etmek. Zor zamanlarda da kolay zamanlarda da itaat etmek. Ve amirlerimiz kendi arzularını nefislerimiz üzerine tercih etseler dahi onlara itaat etmek. Başımıza, ya Resulallah, senin başımıza diktiğin vali, idareci kendisini düşünse, bizi fazla düşünmese bile, bizi zarar uğratıp kendisi kâr etse bile yine de ona itaat edeceğiz dedik diyor. Böyle söz verdik. Ve niza, problem, sıkıntı, kıtal etmemek üzere beyat ettik. Yani bir çekişmeye, bir karşı çıkmaya, bir isyana kalkışmayacağız. Emirlerimize, idarecilerimize karşı bir niza, bir çekişme, bir geçimsizlik hali yapmayacağız, sıkıntı çıkarmayacağız diye beyat ettik. Ancak emirin açık bir küfrünü görseniz, onun küfrü hakkında yanınızda Allah'ın kitabından kuvvetli bir deliliniz olması hali müstesnadır. Yani itaat var, kesin bir itaat, bir birlik, dirlik hali olması söz konusu. Sözün, kelimenin tek olması, sözün tek olması, bu biraz önceki hadiste geçmişti. Bunun için itaat şart. Bu itaatin bir istisnası var. Eğer diyor idarecinin bir küfrünü, Allah'a karşı bir inkar, inançsızlık hali varsa, isyan hali varsa, bunun da açık bir delili varsa Allah'ın kitabından yanımızda açıkça, yani böyle zanni değil, herkesin kendi kafasına göre diye. Bugün herkes kendi kafasına göre önüne geleni tekfir edebiliyor. O kafir oldu, bu Allah'a isyan etti, bu küfre girdi diye. Öyle değil. Bu işin ehli olan, ilim ehli insanların, fakihlerin, Allah'ın kitabından satın alma alimlerinde değil, satılmış insanlar var bugün, parayla, menfaatle konuşan, hüküm veren, onların da değil, hakikaten Allah'tan korkan alimlerin anlayışıyla, Allah'ın kitabından çıkardıkları hükümle küfrüne delalet eden bir şey varsa o zaman itaat etmeyiz. Onun dışında itaatle emrolunduk, İtaat için beyat ettik diyor. Peygamberimiz böyle bir beyat alıyor. Ve onun için de hicretten sonra bir grup seriye oluşturuyor. Başına ashabından birisini emir tayin ediyor, idareci. Gönül rahatlığıyla gönderebiliyor. Çünkü itaat etmek üzere söz verdi ashab-ı kiram. Bir sıkıntı çıkmayacağı belli. Ama her kafadan bir ses çıksa, herkes kendi başına buyruk hareket etmek istese, o küçücük seriyede bile bir birlik olmaz, bir iş başarmaları söz konusu olmaz. Bu sebeple bunun önemine dikkat çekiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün belki bize, insanlara bunu unutturmaya çalışıyor düşman sinsi planlarıyla. Ona dikkat etmek lazım. Herkes hürdür, herkes istediğini yapabilir, herkes bilgilidir, kimse kimseye bağlı olmaya muhtaç değildir. Sen hürsün, hür düşünceye sahipsin, içindeki sonsuz gücü harekete geçir gibi bu tür insanları itaatten uzaklaştıracak, kendi başına buyruk hareket edecek, bir otorite dinlemeyecek, gerek siyasi bir otorite, gerek ilmi bir otorite. Bugün kimse ilmi bir otorite de kabul etmiyor. Herkes alim, herkes her konuda bilgili, hiç kimse bir otorite üzerinde tanımak istemiyor. Halbuki bu tam bir kargaşanın, nizanın sebebi, toplumdaki bozulmanın, fitnelerin en büyük sebebi de budur. Her konuda bir otorite kabul etmek gerekiyor. Siyasi bir otoriteyi, ilmi bir otoriteyi, manevi bir otoriteyi, insan, herkes hangi alanda çalışıyorsa o konuda belki bilgi sahibi olabilir. Her konuda bilgi sahibi olamaz. İhtisaslaşma var bugün. Ama maalesef herkes de her alanda otorite olduğunu zannediyor kendisinin. Bu da bir aldatma oluyor. İnsanları aldatma. İnsanlar her alanda bir otoriteye muhtaç. Her alanın sahibi kimse, mütehassısı kimse, onu dinlemek gerekiyor. İlmi konularda, dini konularda da böyledir bu. Manevi konularda da, siyasi konularda da bu bilgilere tekrar dönmemiz, bu hale tekrar alışmamız gerekiyor. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın naklettiği bu beyat hadisesi, devlet nüfuz ve kudretini temsil eden emire, devlet başkanına, devletin idarecisine itaat etmek ve ona karşı isyan ve kıtale, savaşmaya, mücadeleye girişmemek hususunda açık bir nastır. Nas, Allah'ın bize bildirdiği ayet-i kerimeleri, peygamberimizin hadisleri, kesin hükümler çıkarılan dini metinler. Bu hadis de bu alanda bir nastır. Yani devlet başkanına karşı, idarecilere karşı küfürleri olmadığı müddetçe, Allah'a isyanları olmadığı müddetçe itaat etmek, onlara isyan etmemek hususunda kesin bir nastır. Bir de bundan itaatin son hududu bildirilmiştir ki, itaatin son hududu nedir? O da emirin açık bir nassın delalet ettiği açık bir küfrü tutmaz. Açıkça ayetin veya hadisin bildirdiği bir küfür olan, Allah'a inkar olan bir işi yapması ve küfrü emretmiş olmasıdır. Ve bunu emretmesi. İnsanlar da bunu emrettiği zaman işte bu itaat edilecek bir durum değildir. Bu surette onun velayetini inkar etmek caiz olur. Çünkü masiyette itaat yoktur. İtaat ancak maruftadır. Allah'a günah, isyan olan, günah olan bir hususta itaat yoktur. İtaat maruf olan hususlardadır. Yani en azından mubah olur. Yapsan da olur, yapmasan da olur. Öyle bir husus olabilir. Bu konularda itaat vardır. Bir de doğru olan hususlarda. Kötü emirlere karşı itaat edilmeyip ne olacak? Davudi ismindeki bir alimimiz şöyle diyor. Zalim emirler hakkında alimlerin içtihadı şöyledir. Bir fitneye, bir zulme sebep olmadan hal-i yani o makamdan indirilmesi, azledilmesi ve düşürülmesi mümkün olursa düşürülür. Zalim, bir idareci var zalim. Bunun hakkında ne yapmak lazım? Buna itaat etmeyince. Bir fitneye, bir zulme sebep olmadan indirebiliyorsa, mümkünse indirilir. Mümkün olmazsa vacip olan sabretmektir. Çünkü onu indirmek için uğraşırken topluma büyük bir zarar gelecekse, büyük bir karışıklık, savaş, fitne çıkacaksa, o zaman diyor biraz sabretmek gerekir. Bazıları da şöyle demişlerdir, bazı alimler de fasık kişiye başlangıçta âmme velayeti akdedilmemelidir. Yani daha baştan fasıksa bir adam, dini ciddiye almıyorsa, Müslümanlığı iyi değilse bu adama daha baştan devletin başkanlığı, Müslümanların idareciliği verilmemelidir. Adil olarak beyat edilip de sonra zulme başlarsa, eğer baştan adildi bu adam, sonradan zulme döndü, zalim oldu, böyle bir durum olursa, bir küfre tutunmadıkça ona karşı çıkmak ve ihtilal sahih değildir. Bu durumda da sabretmek gerekiyor artık. Eğer kesin bir küfrüne delalet eden bir delil yoksa ona karşı gelmek, isyan etmek doğru değil, sabretmek gerekiyor. Küfre yapışırsa, kafirliğe doğru meylederse ona karşı çıkmak ve ihtilal vacip olur. Alimlerimiz bu şekilde değerlendirmişler. Bu hadis-i şeriflerden bu hükümleri çıkarmışlar. Demek ki öncelikle adil insanlar seçmek gerekiyor. Adil idareciler, Müslüman idareciler, dinine sahip çıkan, zulmetmeyen idareciler tercih edilmek gerekiyor. Ama baştan böyle olduğunu bilemeden adil zannedilerek tercih edilmiş bir insan var. Daha sonra zulme başladı. Onun da açıkça bir küfrünü görmeden ona karşı çıkmak doğru değil. Açıkça küfrü görülürse o zaman onu bir sıkıntıya, fitneye sebep olmadan güzel bir şekilde indirme yollarını düşünmek, çarelerini aramak gerekiyor. Bu şekilde zalimin de eğer zulme aşırı bir şekilde devam ediyor, küfrü yok ama zulme devam ediyor, o da fitneye sebep olmadan indirilebilirse makamından indirilir, indirilemezse sabredilir demişler alimler. Ama küfre düşen, küfre giren insan içinde ona itaat edilmeyeceği, ona karşı çıkılacağı da söylenmiş. Ensardan bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ya Resulallah, beni zekat amili veya bir yere vali tayin buyurmaz mısın?" dedi. Bir memuriyet istiyor. "Ya Rabbi, beni zekat memuru, zekat toplama, bir devlet memuru gibi veya bir vali tayin etsen ya Resulallah," diyor. "Nitekim muhacirlerden fulanı tayin ettiniz," diye tariz eyledi. "Falancaya böyle vazife verdiniz, bana da verseniz böyle bir memuriyet, idarecilik olmaz mı ya Resulallah?" diye soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ensar cemaati, şüphesiz sizler benden sonra yakında böyle dünya işlerinde başkalarının size tercih edildiği zamana kavuşacaksınız. Benden sonra öyle işler çıkacak, sizi dikkate almayacaklar. Başkalarına vazife verip sizi ihmal edecekler. Böyle bir tercihin yapıldığı bir zamana ulaşacaksınız. Bununla beraber yine de siz sabrediniz. Nihayet kıyamet günü bana kavuşacaksınız buyurdu. Kıyamet günü bana kavuşuncaya kadar sabredin buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü babda İmam Buhari Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü koymuş. Ümmetimin helaki beyinsiz bir takım gençlerin elleriyle olacaktır. Bununla ilgili bir rivayet şöyle. Amr bin Yahya bin Said rivayet ediyor. Bana dedem Said bin Amr haber verdi. Ben bir kere Muaviye zamanında Medine'de Peygamber Efendimiz'in mescidinde Ebu Hureyre ile beraber oturuyordum. Yanımızda Mervan bin Hakem de vardı. Emevi halifelerinden olan bu zat daha sonra Mervan. Ebu Hureyre, ben kendisi fıtraten doğru sözlü olan ve Allah tarafından doğruluğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den es-sadıkul masduk, hem doğru söyleyen hem doğruluğu tasdik edilen, doğruluğu kabul edilen, kabul gören, doğruluğu çeşitli vesileleri ortaya çıkan Peygamber Efendimiz'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Ümmetimin helaki Kureyş'ten birkaç gencin ellerindedir buyuruyordu. Mervan, Allah'ın laneti o gençlerin üzerine olsun dedi. Ebu Hureyre, eğer filan oğulları ve filan oğulları diye isimlerini söylemek isteseydim muhakkak söylerdim dedi. Ebu Hureyre Hazretleri kimler olduğunu da biliyor ama karışıklığa, fitneye sebep olmamak için onları söylemiyor. Emevilerden Amr bin Yahya dedi ki, Mervan oğulları İslam hükümetini alarak Şam'a malik oldukları sırada büyük babam Said bin Amr ile beraber Mervan oğullarına giderdik. Bir keresinde büyük babam orada bir takım genç Mervan oğullarını gördü de bize belki şu gençler bu ümmetin helakine sebep olacak gençlerden olabilirler dedi. Ebu Hureyre hadisine işaret etti. Biz de büyük babama Resulullah'ın bu haberini sen daha iyi bilirsin dedik. Çünkü Efendimiz'e yakın olanlar daha iyi bilirler. Ashab-ı kiram, peygamberimiz bizden daha iyi bilir. Tabi'in bizden daha iyi bilir. Çünkü peygamberimizi görenleri görmüşler. Hemen o devrin daha sıcaklığını hissetmişler. O devrin sıcaklığı geçmeden, rüzgarı bitmeden daha yetişmişler, görmüşler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ve onun talebeleri sahabeyi görmüşler. O devri yaşamışlar. Ona göre bizden daha iyi, hadisleri bizden daha iyi biliyor. İslami hükümlerin nasıl verilmesi gerektiğini bizden daha iyi biliyor. Kur'an'ı bizden daha iyi, hadisi bizden daha iyi biliyor. Ona göre bir hükümler ortaya koymuşlar. Mezhep oluşmuş. Ama bugün bazı insanlar sanki kendilerini onlardan daha üstünmüş gibi zannedebiliyor. Hatta birisi diyor ki, bu da hoca güya, İmam-ı Azam kim diyor. Onun zamanında bilgisayar mı vardı? Benim şimdi bilgisayar mı var diyor. Bir bastım o tuşuna diyor. Şu kadar bilgi önüme geliyor. İmam-ı Azam'dan daha bilgiliyim, daha üstünüm demek istiyor bu aptal kafasıyla. Böyle düşünceye sahip olabiliyor insanlar. Halbuki bir hakikate, realiteye baktığımızda Peygamber Efendimiz'e, ashabına daha yakın olan onları daha iyi bilir. Hadisleri şerh eden alimlerimiz bu rivayetle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere rüyasında Mervan'ın babası Hakem bin Ebil As'ın çocuklarının minber üzerinde top oynar gibi oynadıklarını görmüş. Efendimizin minberi peygamberlik ve hilafet makamı idi. Bu rüyada günün birinde Mervanilerin hilafet makamına geçeceklerinin, tüm ümmetin riyaset makamını çocuk oyuncağına çevireceklerinin bir remzi, bir işareti, sembolü vardı. Ve gerçekten de daha sonra böyle olmuş. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakeme işaret ederek şunun sulbünden geleceklerini çıkaracağı fitneden dolayı yazıklar olsun ümmetime buyurmuştur. Hakem, Resulullah Efendimiz'in hayatı zamanında işlediği kötülüklerden dolayı Taif'e sürülmüş ve Mervan orada dünyaya gelmiş. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh devrinde de orada sürgün yaşayan bu baba ve oğul, Hazreti Osman halife olunca Hakem halifenin amcası olduğundan Medine'ye gelmelerine müsaade edilmiş. Ve en sonunda Peygamber Efendimiz'in hadisi gerçekleşerek Mervan hilafet makamına geçmiş. Muhammed ümmeti arasında türlü ayrılıklara sebep olmuştur. Fitnelerin zuhuruna sebep olmuştur. Bu şekilde inşallah fitnelerle ilgili hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz muhterem dinleyenler. Bugünkü programımızı da burada nihayete erdiriyoruz. İnşallah yeni bir programda tekrar